Ayrım 30.
Vadim'i pek iyi tanımıyordu. Vadim parti üyesi olmakla beraber gençti. Yüksek bir memur değil, sadece dar görüşlü bir uzmandı. Kafasından neler geçtiğini tahmin etmek imkansızdı. Fakat bir keresinde Pavel Nikolayevich'e onun hakkında ümide kapılmasına yol açacak şeyler söylemişti. Sürünmüş olan milliyetçilerden söz ederlerken, Vadim jeoloji kitabından başını kaldırmış, Rusanov'a bakarak omzunu silkmiş ve sadece ona usulca "Mutlaka bir şey yapmışlardı." demişti. Biz kimseyi sebepsiz yere sürmeyiz. Bu doğru sözle Vadim kendisinin akıllı ve kararlı olduğunu ortaya koymuştu. Onun için şimdi Vadim'e ne demek istediğini açıklamasının gereği yoktu. Vadim de gazetede aynı şeyi aramıştı. Rusanov'a bir sayfanın en altındaki bir yazıyı gösterdi. Rusanov heyecanı arasında bunu görememişti. Her gün rastlanılır türden bir sayfanın en altına sıkıştırılmış bir yazı. Bunu belirli, görülür bir hale sokacak bir şey yoktu. Resimde konulmamıştı. Yalnızca bir uzmanın yazdığı bir makaleydi bu. Ve makale yalnız Stalin ve komünist yapının sorunları ile ilgiliydi. İkinci yıl dönümü üzerine hiçbir şey yazılmamıştı. Halkın üzüntüsünü bildiren bir şey de hele onun nasıl yaşadığına ve sonsuza kadar yaşayacağına dair bir kelime bile yoktu. Hepsi bu kadar mıydı? O ve sorunlar. Yalnızca o sorunlar. İnsan bu sözlerle orman fideleri ekilmesi üzerine bir yazı bile yazabilirdi. Askeri zaferler ne olacaktı? Ya onun felsefe dehası, bilimin lideri olan Stalin, bütün halkın ona karşı olan sevgisi? Dehşete ve yasa düşen Pavel Nikolayevich alnını kırıştırarak gözlüklerinin arkasından Vadim'in esmer yüzüne baktı. Bu nasıl olabilir? Omzunun üzerinden ihtiyatla Kostoglotov'a baktı. Fakat genç adam uyuyor gibiydi. Gözleri kapalıydı. Başı yataktan aşağı sarkmıştı. İki ay önce. İki aydı değil mi? Hatırlarsan doğumunun 75. yıl dönümüydü. Her şey eskiden olduğu gibiydi. Büyük bir portre, iri başlıklar, büyük lider. Ve şimdi bu. Rusanov'u şimdi en fazla inciten şey tehlike bile değildi. Hayır, geride kalanların karşılaştığı tehlike değildi. Hayır, onun nankörlük, bu nankörlük sarsmıştı. Sanki onun, Rusanov'un kişisel hizmet siciline, onun kusur bulunamayacak toplumsal durumuna tükürmüşler, bunları çiğnemişlerdi. Liderin ölümünden sadece iki kısa yıl sonra çağlar boyunca yankılanan şan ve ihtişam ortada kesiliverdiğinde bütün amirlerin ve amirlerinin amirlerinin bile boyun eğdiği o çok sevilen, o çok akıllı insan 24 ay içerisinde aşağı indirilip bir kenara atıldığına göre geriye ne kalıyordu? Artık neye güvenebilirlerdi? O Rusanov sağlığına kavuştuktan sonra neyle karşılaşabilirdi? Vadim gayet yavaşça, resmi olarak dedi. Bunun nedeni tanınmış kimselerin ölüm yıl dönümlerini değil, yalnızca doğum yıl dönümlerini anmak için verilen son karar olabilir. Fakat bu makaleye bakılırsa, Vadim üzüntüyle başını salladı. O da kırılmıştı. Özellikle ölmüş olan babası adına. Babasının Stalin'i nasıl sevdiğini hatırlıyordu. Adam hiç kuşku yok ki onu kendisinden fazla sevmişti. Vadim'in babası hiçbir zaman kendisi için bir şey istememişti. Ve Stalin'i Lenin'den de fazla severdi. Belki karısıyla oğullarından bile fazla. Adam ailesinden şakacı, teklifsiz bir dille söz ederdi ama Stalin'den asla. Öyle zamanlarda sesi titrerdi. Çalışma odasında Stalin'in bir portresi asılıydı. Yemek odasında da başka bir resmi. Çocukların odasında ise bir üçüncüsü. Çocuklar büyüklerden daima yukarıda, o kalın kaşları, pos bıyığı, bütün duyguları siyah kadife gözlerinin pırıltısına sıkıştırılmış olan, korku kadar neşenin de sızması imkansızmış gibi duran o sağlam, sabit yüzü görmüşlerdi. Babaları Stalin'in her söylevinin tamamını okuduktan sonra bunların bazı bölümlerini yüksek sesle oğullarına da okur, onlara bunlardaki derin anlamı, bunların ne kadar zekice ifade edildiğini ve kullanılan Rusçanın güzelliğini anlatırdı. Daha sonra yani babası öldükten sonra Vadim de olgunlaştıktan sonra genç adam o söylevlerdeki üslubu cansız bulmaya başladı. Düşünceler de sığdırılırdı. Vadim bunları düşünmüş fakat kimseye de söylememişti. Evet, bunları düşünmüştü ama tohumu çocukluk yıllarında ekilmiş olan hayranlığından söz ettiği, bu iddiada bulunduğu zaman karakterine daha uygun bir şekilde hareket etmiş gibi bir duyguya kapılıyordu. Ölüm günü hala belleğinde taptazeydi. Yaşlılar, gençler ve çocuklar hüngür hüngür ağlamışlardı. Kızlar hıçkırmış, erkek çocuklar gözlerini silmişlerdi. Öylesine yas vardı ki sanki bir kişi ölmemiş, bütün evren göçmüştü. Sanki bugün insanlık bu felaketten sonra sağ kalabilirse tarihe yılın en karanlık günü olarak geçecekti. Ve şimdi bu ikinci yıl dönümünde ona gazetede yaz çerçevesi için kullanılacak mürekkebi bile fazla görmüş gibiydiler. Basit, içten gelen sözcükler de kullanmamışlardı. İki yıl önce aramızdan ayrılan, büyük savaşta sendeleyip düşen askerlerin son nefeslerini verirken söyledikleri adlı bu. Bu yalnızca Vadim'in bu anlayışıyla yetiştirilmiş olmasından değildi. O bu alışkanlıktan kurtulabilirdi. Fakat bütün mantık kuralları o büyük ölümün onurla anılmasını gerektiriyordu. O duruluktu. Yarının bugünün yolundan sapmayacağına olan güven ondan ışınlar gibi çevresine yayılırdı. O bilimi yükseltmişti. O bilim adamlarını yükseltmişti. Onları aylık ve ev gibi küçük dertlerden kurtarmıştı. Yarın bilim adamlarını dağıtacak, onları o olağanüstü faydalı ve başka şeylerle ilgilenmelerine engel olan işlerinden saptırarak toplumu örgütlemek yeteri kadar gelişmemiş kimseleri eğitmek ve budalaları inandırmak gibi şeylere dalmalarına yol açacak bir sarsıntının olmaması için dirence, onun sağlamlığına gereklilik vardı. Vadim sıkıntılı bir tavırla hasta ayağını yatağına sürükledi. Aynı anda Charlie elinde yiyecek dolu ağır bir kese kağıdıyla neşe içinde döndü. Yiyecekleri başucundaki kendi karyolasını Rusanov'unkinden ayıran açıklığa yerleştirilmiş olan komodine koyarak alçak gönüllü bir tavırla gülümsedi. Yemek yiyebileceğim son günler, ondan sonra yarım mideyle ne olacağını kimse bilemez. Rusanov'un Charlie'ye olan hayranlığı o kadar büyüktü ki, işte bu adam iyimser, cesaret buna denir. Charlie raflara yiyecekleri yerleştirmeyerek konserve domates diye sözlerine devam etti. Dudaklarını büzdü. İyiymiş, dana, sulu dana rostosu, öyle kupkuru değil. Bunu okşayarak bir dilimi yaladı. Bir kadının altın gibi elleri. Sonra sessizce koğuştakilerden gizli yarım litre vodkayı yutuverdi. Bunu yalnız Rusanov'dan gizlememişti. Pavel Nikolayeviç, demek sen buralısın, dedi. Hayır, buralı değilim. Buraya yolculuk sırasında geldim, iş için. Fakat karın burada oturuyor. Charlie onu dinlemiyordu, adam fileyi götürmekteydi. Döndüğü zaman başucundaki komodinin dolapçığını açtı. İçindekilere baktı. Bir domates daha yutarak kapağı kapattı. Başını neşeyle salladı. Nerede kalmıştık? Devam edelim. O sırada Akmatsan dördüncü bir oyuncu bulmuştu. Merdiven sahanlığından genç bir kazaktı bu. Beklerken yatağına ilişmiş olan Akmatsan kaza heyecanlı heyecanlı Rus-Türk savaşını anlatmıştı. Rusça konuşuyor, arada sırada konuşmasına yardımcı olarak el işaretlerinden faydalanıyordu. Bir gece önce başka bir bölüye gitmiş ve orada Plevne'nin Alınışı filmini görmüştü. Şimdi ikisi birden geldiler. Tekrar tahta yerleştirildi. Eskisinden daha da neşeli olan Charlie, iskambilleri çevik, usta ellerle çevirerek onlara gösterdi. Bu ful, anlıyor musunuz? Üç aynı kağıttan ve bir de per oldu mu o fuldür. Anlıyor musun çeçmek, dedi. Yerlinin argo dilindeki karşılığını kullanmıştı. Ben çeçmek değilim. Akmatsan başını salladı, fakat alınmamıştı. Ben orduya girmeden önce çeçmektim. Pekala. Sonra floş. Bu beşi de aynı cinsten oluncadır. Ondan sonra aynı cinsten dört kağıt gelir. Sonra aynı cinsten dokuzdan papaza kadar olan floş. Kağıt sırasıyla floş yani. Böyle ya da böyle. Hepsinden iyisi floş ruvayaldir. Oyun hemen anlaşılamadı. Fakat Maxim Petrovic Charlie onlara oynadıkça her şeyin anlaşılır bir hal alacağına söz verdi. En önemlisi adam öyle heyecanla, öyle içten duru bir sesle konuştu ki bu Pavel Nikolayevich'in yüreğini ısıttı. Halk için olan bir hastanede böyle sevimli, hoş bir insanla karşılaşacağını hiç sanmamıştı. İşte burada içten, dostça bir grup halinde oturuyorlardı. Bu saatten saate böyle devam edecekti. Bunu her gün yapabilirlerdi. Hastalığı neden düşünecekti ya da diğer sıkıcı hoş olmayan sorunları? Niçin? Charlie haklıydı. Rusanov oyunu iyice öğrenmedikçe parayla oynamamaları şartını ileri süreceği sırada birdenbire kapıdan bir ses yükseldi. Charlie hanginizsiniz? Charlie benim. Dışarı çık, karın ziyarete geldi. Allah'ın belası kaltak. Maxim Petrovic bu sözleri garezle söylememişti. Ona cumartesileri gelmemesini söyledim. Pazarları gel dedim. Birdenbire rastlayabilirler. Şey, müsaadenizle dostlarım. Oyun tekrar durdu. Maxim Petrovic içeri çıktı ve Akmasan'la Kazak talim etmek için iskambilleri alıp götürdüler. Pavel Nikolayevich de tekrar tümörünü ve 5 Mart yıl dönümünü hatırladı. Köşedeki baykuşun sabit, onu onaylamayan bakışlarını hissetti. Döndü ve Ogluet'in gözlerinin açık olduğunu gördü. Kosoglotov aslında uyumuyordu. Gerçekten o süre boyunca uyumamıştı genç adam. Rusanov'la Vadim gazete sayfalarını hışırdatarak aralarında fısıldaştıkları zaman her kelimeyi duymuş ve gözlerini bile bile kapalı tutmuştu. Onların neler söyleyeceklerini işitmek istiyordu. Özellikle Vadim'in ne diyeceğini. Artık gazeteyi ödünç alarak açmasına gereklilik yoktu. Her şeyi biliyordu. Yine o yumruklama, çarpıntı, hızla çarpan kalbinin çarpıntısı. Kalbi o hiçbir zaman açılmaması gereken demir kapıyı yumrukluyordu. Fakat bir şey gıcırdamaya başlamıştı, bir şey oynuyordu ve ilk pas kilitten düştü. Kosoglotov 2 yıl önce hür olan kimselerden duyduklarını anlayamamıştı. O gün ihtiyarlar ağlamış, okul kızları hıçkırmış ve dünya sanki yetim kalmıştı. Bunu hayal etmek bile gülünçtü. Çünkü genç adam kampta neler olduğunu hatırlıyordu. Onları çalışmaya götürmemişler, barakalar temizlenmemiş ve herkes içeride tutulmuştu. Kampın dışındaki hiçbir zaman susmayan hoparlör kapatılmıştı. Bütün bunlar hep bir arada alındığı zaman kamp subaylarının iyice şaşakaldıklarını, başlarına fevkalade bir felaket geldiğini açıkça ortaya koyuyordu. Efendiler arasında üzüntü, mahkumlar için müjde demekti. Hiç çalışma yok, yatakta yatılıyor, yemek yanlarındaydı. Önce bir türlü doymadıkları uykuya kandılar, sonra meraklandılar. Ondan sonra gitar ve bandura çalmaya başladılar. Barakalarda bir odadan diğerine gittiler. Birbirlerine tahminlerini açıkladılar. Kamptakileri nereye kilitlerseniz kilitleyin, yine de gerçek içeri sızar. Fırından, ekmek kesilen odadan, mutfaktan. Şimdi de bu usulca içeri kayarak etrafa yayıldı. Önce pek kesin olmayan bir şekilde. Fakat barakalarda dolaşanlar ya da karyolalarında oturanlar, ''Hey çocuklar, büyük yamyamlanlara dikmişe benzer. Hayır, buna inanamam. Ben inanabilirim.'' Ve bir kahkaha tufanı. Gitarlar ve balalaykalardan çıkan sesler daha da yükseldi. 24 saat barakaların kapılarını açmadılar. Ertesi sabah Sibirya ölçülerine göre bile soğuk olan bir gündü bu. Bütün kamp sakinleri sıraya dizildiler. Binbaşı, bütün yüzbaşılar ve teğmenler oradaydılar. Üzüntüyle müthiş sarsılmış olan binbaşı haberi vermeye başladı. Derin bir kederle, dün Moskova'da, mahkumların sert, kemikleri çıkık, kaba, esmer yüzleri, açıkça sevinçlerini belli etme cesaretini göstermemelerine rağmen gülümsemelerle aydınlandı. Gülümsemeleri gören binbaşı, öfkeyle adeta kendisinden geçerek emretti. ''Şapkalarınızı çıkarın.'' Yüzlerce kişi bir anlık bir duraksama geçirdiler. İtaatsizlik edemezlerdi. Fakat şapkalarını çıkarmak onlar için ikinci bir hakaret olacaktı. Sonra doğuştan şakacı olan kamp komiyi şapkasını Kürk taklidi kumaştan yapılmış Stalinkasını diğerlerinden daha önce çıkardı ve bunu havaya attı. Emre itaat etmişti. Yüzlerce mahkum onu görerek şapkalarını havaya fırlattılar. Binbaşı mahvoldu. Ve bütün bunlardan sonra Kosoglotov, yaşlıların gerçekten ağladıklarını, okul kızlarının hıçkırdıklarını ve dünyanın yetim kaldığını öğrendi. Chali yine elinde yiyecek dolu bir fileyle daha da neşeli bir tavırla döndü. Fakat elindeki başka bir fileydi. Biri hafifçe güldü. İlk gürültülü kahkahayı atan ise Chali'nin kendisi oldu. ''Kadınlarla ne yapabilirsiniz? Madem onlara zevk veriyor, o halde onları neden teselli etmemeli?'' ''Bunun kimseye bir zararı olmuyor ki. Bir hanım ne yaparsa yapsın, o yine de...'' Kahkahalarla gülmeye başladı. Dinleyenler de öyle. Chali kendisini tutamıyor, aciz bir tavırda ellerini sallıyordu. Maxim Petrovic durumu öyle tabii bir hale sokmuştu ki Rusanov içtenlikle güldü. Akmasan meraklanmıştı. ''Fakat hangisi karın?'' Maxim Petrovic, ''Onu sorma kardeşim.'' diye içini çekerek yiyeceklerini başucundaki komodinin üzerine dizdi. ''Kanunu değiştirmemiz gerek. Müslümanlar bu işleri daha insanca bir şekilde ayarlıyorlar. Kanun kürtaja izin vereli, hayat daha basit bir hal aldı. Bir kadın neden yalnızlık çeksin? Hiç olmazsa yılda bir defa yanlarında biri olmalı. Yolculuk yapan erkekler için uygun bir şey bu. Her şehirde kendilerini bekleyen bir oda bulurlar. Tabii odalarda da tavuk budu olur.'' Yiyecek paketlerinin arasında yine bir şişe vardı. Charlie küçük dolabın kapağını kapayarak boş fileyi götürdü. Anlaşılan bu kadın fazla meşgul olmadı. Adam hemen döndü. Yefrem'in bir aşağı bir yukarı dolaştığı ortadaki geçitte durdu ve kıvırcık saçlı başının arkasını kaşıyarak Pavel Nikolayevich'e baktı. Samanla keten ipliği arası renkte sık saçları vardı. ''Bir şeyler yiyelim mi komşu?'' Pavel Nikolayevich tatlı tatlı gülümsedi. Akşam yemeği geç kalmıştı. Zaten bunu Maxim Petrovich başucundaki komodine koyduğu yiyeceklerden yiyip ağzını şapırdattıktan sonra istemeyecekti. Maxim Petrovich'in o et yiyici havasında hoşa gitmeyen bir şeyler vardı. Kadın dudaklarını aralayan gülümsemede Rusanov'u onunla birlikte akşam yemeği yemeye iten bir şeyler olduğu gibi. Rusanov Maxim Petrovich'i kendi masasına davet etti. ''Haydi yiyelim, burada bende lezzetli bir şeyler var.'' ''İçki bardakları ne olacak?'' Çali eğildi ve el çabukluğuyla kavanozları, paketleri çıkararak bunları Rusanov için komodinin üzerine koydu. ''Fakat bunu yapamayız.'' Pavel Nikolayevich başını salladı. ''Bu kesinlikle yasak, hastalığımız...'' Bütün bir ay kimse böyle bir şeyi aklından bile geçirmeye cesaret edememişti. Fakat Çali durumun böyle olduğunu hayal bile etmiyordu. ''Küçük adın nedir? Babanın ismi?'' Rusanov'un karşısına geçmişti bile. Şimdi diz dize oturuyorlardı. Pavel Nikolayevich. Paşa. Çali elini dostça bir tavırla onun omzuna koydu. Doktorları dinleme. Onlar bizi iyi edelim derken mezara sokarlar ve bizim yaşamamız gerek. Allah kahretsin. Maxim Çali'nin kırmızı, iri burunlu, kalın, dolgun dudaklı, çirkin yüzünde inanç ve iyi niyet vardı. Bugün cumartesiydi. Hastanedeki bütün tedaviler pazartesiye kadar dururdu. Dışarıda pencereyi karartan yağmur, Rusanov'u bütün yakınlarından ve dostlarından ayırıyordu. Gazete yas resmi basmamıştı. Endişeli bir kırgınlık kalbine yerleşti. O, uzun uzun akşamdan önce parlak elektrik ışıkları yanmıştı. Şimdi bu gerçekten pek hoş olan adamla içki içip yemek yer ve poker oynayabilirdi. Artık arkadaşlarına gösterecek yeni bir şey olacaktı, poker. Usta Çali bir yastığın altına bir şişe gizlemişti bile. Bir parmağıyla mantarı çıkardı, iki bardağı da yarısına kadar doldurdu. Bardakları dizlerinin arasında tutuyordu. İçkileri yuvarladılar. Pavel Nikolayevich hakiki Rus usulü son korkularını, ihtarları ve yasakları unuttu. Şimdi bütün istediği kalbindeki yası, perişanlığı uzaklaştırmak ve içini ısıtacak bir sıcaklık duymaktı. ''Yaşayacağız, yaşayalım paşa.'' Çali onu yüreklendirdi. Komik yüzünde ciddilik, hatta vahşilik vardı. Gebelecek olanlar gebersin, fakat sen ve ben yaşayacağız. Bunun şerefine içtiler. Bu son ay Rusanov iyice bitkinleşmişti. Biraz porto şarabından başka bir şey de içmemişti adam. Şimdi dakikalar geçtikçe vodka vücudunu daha da yakıyor, yayılıyor ve taşıyor ve onu kaygılanmanın gülünçlüğüne inandırıyordu. Kanserli kimseler ölümden kurtuluyor ve hastaneden de çıkıyorlardı. ''Onlar çok ıstıraf veriyor mu?'' diye sordu. ''Polipler yani.'' Bazen azıyorlar. Onlara boyun eğmiyorum paşa. Vodka durumu daha kötüleştirmez, bana inan. Vodka bütün illetleri geçirir. Ameliyata gittiğim zaman saf alkol içeceğim. Bana inanıyor musun? İşte şu şişede. Neden saf alkol mü? Çünkü bu hemen kana karışır, uçup gider. Operatör de midemi açtığın zaman bir damla bile bulamaz. Tertemiz bir mideyle karşılaşır ve ben de sarhoş olurum. Fakat sen de cephede savaştın, durumu biliyorsun. Saldırıya geçildiği zaman hemen vodka şişeleri çıkardı. Sen yaralandın mı? Hayır. Şanslıymışsın. Ben iki defa yaralandım. Şuradan ve şuradan. Pavel Nikolayevich nezaketli itiraz etti. Artık içemem, tehlikeli bu. Tehlikeli olan nedir? Böyle olduğunu sana kim söyledi? Biraz domates ye. Ah bu domatesler. Gerçekten sınırı aştıktan sonra bir ya da iki kadeh ne fark eder? Bir ya da iki kadeh. O büyük adam ölmüştü ve bu konuda kimsenin sesi sedası çıkmıyordu. Pavel Nikolayevich patronu anısına da bir kadeh yuvarladı. Tıpkı insanın cenaze töreninden sonra yaptığı gibi. Dudakları kederle büküldü. Birkaç domates aldı. Baş başa verdiler. O Maxim'i dinledi. Maxim, ''Ah olgun domatesler'' dedi. ''Burada yarım kilosu 40 kopek ama onları Karakanda'ya götür. Orada yarım kilosuna 12 ruble alırsın. Hem de kapışırlar domatesleri ama onları yanında götürmek kanuna aykırı. Domatesleri yük olarak da kabul etmiyorlar. Neden etmezler? Bana bunun nedenini söyler misin?'' Maxim Petrovich heyecanlanmış, gözleri irileşmiş. Her şeyin anlamını anlamaya çalışan gergin bir arayış vardı bu gözlerde. Yaşamanın anlamını arayış. Eski yırtık elbiseli ufak tefek bir adam istasyon şefine gelerek ''Yaşamak istiyor musun istasyon şefi?'' der. İstasyon şefi telefondadır ve bu adamın kendisini öldürmek istediğini sanır. Fakat herif masaya 3 koca banknot koyar. ''Neden olmasın? İzin verilmemeli demekle neyi kastediyorsun? Sen yaşamak istiyorsun, ben de yaşamak istiyorum. Onlara paketlerimi bagaj olarak kabul etmelerini söyle ve hayat kazanır paşa. Üzerinde yolcu treni yazılı olan posta gider fakat bunu içi domates doludur. Sıraların üstünde, sıraların altında çuvallarla domates. Kondüktörün avucuna para sıkıştırılır, müfettişin avucuna para sıkıştırılır. Demiryolu bölgelerinin sonuna geldikleri ve yerlerini başkalar aldığı zaman onların avuçlarına da para sıkıştırdılar.'' Rusanov'un başı dönüyordu. Yumuşamıştı. Şimdi kendisini hastalığından daha güçlü hissediyordu. Fakat Maxim'in söylediği bir şey ona hatalıymış gibi geliyordu. Bir bakıma hatalıydı. Bu bazı şeylere aykırıydı. Aykırı. Pavel Nikolayevich karşı koydu. Aykırı bu. Bu kötü bu. Çali hayretle bağırdı. Kötü mü? O halde tuzlanmamışları dene. Biraz havyar al. Karakanta her yere kömür ekmektir diye yazdılar. Yani endüstrinin ekmeği bu. Kömüre ihtiyacımız var. Bunu da Karakanta sağlıyor. Fakat halk için domates, hayır, bu onlarda yok. Eğer işten anlayan kimseler domates getirmeseler hiç bulunmayacak bu. Halk yarım kilosuna 16 ruble veriyor ve üstelik teşekkür de ediyor. Sırf domateslere bakabilmek için. Yoksa bunu göremeyecekler bile. Karakanta'dakilerde ne budala ama. Bunu tahmin edemezsin. Nöbetçiler tutuyorlar. Onları elma almaya yollayacakları yerde bu nöbetçileri satıcıların Karakanta'ya getirmeleri ihtimali olan elmaları yakalamaları için bütün step yollarına dikiliyorlar. Halbuki bu nöbetçilere belki 40 araba dolusu elma getirebilirler. Ama onlar Karakanta'ya elma sokulmasına izin vermiyorlar. İşte o ahmaklar görevlerini orada böyle yerine getiriyorlar. Pavel Nikolayevich üzüntüyle bağırdı. Yani sen, ben bunu neden yapayım? Ben çuval dolusu elmayı, domatesi kaçak olarak içeri sokmuyorum. Ben elimde evrak çantasıyla seyahat ediyorum, bavulla. Binbaşılar ve albaylar gişenin camına vuruyorlar. Hemen bilet almazlarsa yol karneleri yanacak ve izinlerini geçirmiş olacaklar. Fakat bilet yok, bilet satılmıyor. Ben gişenin camına vurmam ama daima bir bilet de alırım. Çünkü her istasyonda nereye başvurulması gerektiğini bilirim. Hangi istasyonda odacı başına, hangisinde bagaj şefine gidileceğinden ve bu konuda nasıl davranılacağından haberim vardır. Bunu daima hatırla paşa. Hayat daima kazanır.